Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.
Günaydın, Parilus, ben Robert Koptaş. Radyo Agos'tan merhaba.
Günaydın, ben de Pakrates Dükkan. Merhaba.
Bu hafta Karin yok, bir misafir ağırlaması gerekiyor. Pakrat abiyle beraber götüreceğiz programı. Radyo Agos'un ilk yayınında olduğu gibi yine bir ilahiyle başladık. Çünkü yarın 6 Ocak Ermenilerin Kutsal Doğuş, Sırp Zunut Yortusu. Dinlediğimiz ilahi Horutmet, Zunut'la yani doğuşla özdeşleşmiş bir şaragan, bir ilahi. Büyük mana, büyük anlam ya da derin anlam manasına geliyor. Ensemble Agın yani Eyn topluluğu tarafından seslendirildi. Bu grup 1990'da Paris'te kurulmuş. Müzikolog ve Paris Ermeni Kilisesi'nin baş mugannisi Aram Keropya'nın direktörlüğünde geleneksel tek sesli Ermeni Kilise müziği üzerine icra, eğitim ve araştırma çalışmaları yürüten bir topluluk Agın. Aram Keropyan da bir İstanbul Ermenisi. Bu konulardaki çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor ve bizim ilerleyen programlara dair planlarımızda da onu İstanbul'da yakaladığımızda mutlaka burada konuk etmek var. Umarım başka şarkılarında ya da ilahilerinde dinleriz Agın.
Artık onun İstanbul'da akademik yayınları da var. O vecideyle de tanınıyor zaten.
Evet.
Gittikçe bir çevresi de var İstanbul'da.
O klasik Osmanlı müziği üzerine Altuğ Yılmaz'la birlikte yaptıkları bir çalışma var. 2 yıl önce yayınlandı. Bu hafta gündemimizde neler vardı Pakrat abi? Nelerden bahsedebiliriz?
Bu hafta doğal olarak gene manşetle başlayacağız herhalde konularımıza. Ama onun dışında manşeti geniş göreceğimiz için diğer manşetin gölgesinde kalanlardan bahsedelim. Örneğin Boyacıköy'ün Haçkarı var. Antep'te 120 yıllık bir kilise müştemelatının yıkılması var. Darbe Nasıl Yapılır kitabı hakkında konuşacağız. Halacıoğlu'nun muhteşem itirafları var gene. Çok ilginç gelen itirafları. Düne kadar söylediklerini bir defadan çürütmeye aday.
Dumanı üstünde bir itiraf diyebiliriz.
Evet. Sonra Erbil'e dair Aziz Barzani ile görüşmemiz var. Ve bir de Talas'ın Ortakavak Köyü'nde yaşananlar. Hı hı. Yani oradaki isim değiştirmenin muhtelif boyutları, farklı yorumları var. Bunlara dair konuşabiliriz.
Evet, bu konuları umarım kısa kısa da olsa değinebiliriz. Epey programımızın gündemi yoğun. İkinci bloğumuzda 9.30'da da meslekler bölümünü, Agos'un meslekler bölümünü yapan bir süredir Rita Ender konuğumuz olacak. Onunla sohbet edeceğiz. Bu Boyacıköy'ün Haçkarı meselesi biraz ilginç. Aslında mutfakta biz tartışırken çok da benim istediğim tarzda bir haber olarak çıkmadı. Biraz daha küçük gördük bazı zorluklardan dolayı. Ama önce bir Haçkar'ın ne olduğunu anlatarak girelim mi meseleye?
Olur tabii. O zorluklar bizim için bir kaçınılmazlık oluyor. Çünkü gerçekten de gündemimiz çok yoğun oluyor. Yazmak istediğimiz çok şey var ve Agos sayfalarını o anlamda fonksiyonel kullanmak, rentabl kullanmak hakikaten çok güç oluyor. Bazı haberleri istediğimizden daha küçük görmek zorunda kalıyoruz. Bazen bu bize eleştiri olarak da geri geliyor ama işte gazetenin de kendine özgü bir yapısı var. Bütün gazeteler için söz konusu olan
sevgili
bir sorun.
Sevgili dinleyenler, burada Pakrat Estukyan aslında gazetede sürekli dile getirdiği bir şikayeti dile getirmiş oluyor. Çok kibarca. Sayfa sayılarımız hiç yetmiyor. Daha fazla sayfa çıkmamız lazım ya da günlüğe dönmemiz lazım diyor.
Sayfa sayısının çoğalması evet hep gönlümden geçen bir şey ama mevcut imkanları da hepimiz biliyoruz. Bu Boyacıköy'ün Haçkarı'na gelirsek aslında bu Haçkar bir replika. Orijinal bir haçkar değil.
Haçkar
dediğimiz
demek?
Kavram aslında blok bir taşın üzerine haç figürünün yontulması, anıt bir taş yapılması. Ermenilerin Hristiyan dönemindeki en ilginç özgün çalışmalarından birisi bu. Muhtelif sebeplerle yapıyorlar bunu. Mezar taşı niyetine uygulamaları da var ama daha çok anı taşı anlamında kullanılıyor. Hep bir şeyin anısına yapılıyor haçkarlar. Boyacıköy'de yapılansa 12. yüzyıldan kalma Goşavank Haçkarı diye bilinen Ermenistan'daki bir haçkarın örneğinin burada taklit edilmesiyle elde edildi. Çok da başarılı, ince işçilikli bir çalışma yapıldı. Ordu'dan bir taş getirildi.
Gazeteyi almış olanlar ya da alacak olanlar birinci sayfada resmini de görebilirler. Bayağı gerçekten anıtsal ve oya gibi işlenmiş bir haçkar olarak görünüyor. Burada benim daha çok haber olarak önemsediğim ve öne çıkarılmasını isteyip de sonra eksik bulduğum şey haçkarın bir Ermeni usta tarafından değil Trabzonlu taş ustası Yakup Hasan tarafından yapılmasıydı. Yani bu bana çok ilginç geldi. Belki de dünyada ilk defa oluyor bir haçkarın Ermeni olmayan, hatta başka bir dinden bir usta tarafından yapılması.
Evet, bu konuda belki haklısın. Biz buna alışık değiliz. Bildiğimiz bütün Ermeni haçkarları Ermeni ustalar tarafından yapılmıştır. Bu bir istisna ama Yakup Hasan'ın da başka bir özelliği var. Dededen gelme taş ustası.
Öyle mi?
Evet, nesil nesil taş ustası. Hı hı. Ve şimdi Yakup Bey de zaten 65'ini aşkın bir yaşta. Oğlum bu mesleği yapıyor diyor. Oğlum dediği zaman da dördüncü nesle işaret etmiş oluyor. Bu ayrı bir anlam ama bu da değerli bir anlam.
O zaman benim habere dair eksiklik hissim biraz daha arttı bu durumda. Bu ailenin hikayesini aslında yazarak kocaman güzel bir haber çıkarılabilirmiş. Radyo Agos'u dinleyen gazeteciler varsa bu izi takip edebilirler bence.
Gerçekten Yakup Hasan değerli hikayesini anlattığında 10 yıla yakında Louvre Müzesi'nde taşlar üzerine restorasyon çalışması yapmış bir adam.
Bizim haberde var mı bu?
Hayır.
Ne güzel. Serdar Korucu arkadaşımızın haberine geçelim. Serdar televizyon yapımcılığı, programcılığı yapan bir arkadaşımız. Zaman zaman bulduğu Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, gezilerinde fark ettiği detayları, haberleri Agos'ta paylaşıyor sağ olsun. Ve onun iş sürdüğü bir haberle Antep'te bir Ermeni eserinin yıkıldığını, aslında sağlam durumda olan taş bir yapının,
evet,
biraz değil bilinçli bir şekilde, bunların bilinçli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz, yıkıldığını haberleştirmiş oldu. Antep'te bir Kurtuluş Camii var. Bu Kurtuluş Camii aslında Surpasvadazin Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi, yani bir Ermeni kilisesi. O kilisenin avlusunda da bir okul olarak kullanılmış zamanında bir yapı var. Taş bir yapı ve 120 yıllık bir yapı. O yapı bugüne kadar kalmış. Sübyan Mektebi olarak, yine okul olarak yani anılıyormuş, hı-hı, hala. Ve iyi durumdaymış. Bundan yaklaşık bir ay, bir buçuk ay kadar önce iş makineleri gelmişler belediyenin ve yıkmışlar. Çünkü burayla ilgili sanırım bir restorasyon projesi varmış, yenileme projesi varmış. Anladığımız kadarıyla, ulaşabildiğimiz kadarıyla bu restorasyonun gerçekleşmesi istenmemiş ve yıkılmış. Şimdi bu da akıllara geçen sene Malatya Ermeni Mezarlığı'nda yapılan yıkımı getiriyor. O da sanki böyle kazara olmuş gibi duyurulmuştu. Ondan sonra bizzat biliyoruz, çok iyi biliyoruz, Başbakan'ın araya girmesi, Malatya Belediye Başkanı'nın uyarmasıyla belediye kendi yıktığı kilise ve son dua, daha doğrusu
son dua yerini,
son dua şapeli, yerini, şapeli yeniden yaptı, masraflarını da üstlenerek. Hani bir şekilde o olay tatlıya bağlanmış oldu ama Antep'teki durum ne olacak bilmiyoruz. Umarız bu konuya da dikkat çekilir ve çok iyi biliyoruz ki bu hikayenin arkasında bir de aile hikayesi var. Amerika'da yaşayan bir Ermeni aile aslında bu evin sahibi. Yani sonradan okul olarak kullanılmış bu evin sahibi ve Antep'e gelip gidiyorlarmış. Yani Antep'le de bağlantıları hala devam ediyor. Aslında onların evi yıkılmış oldu. Bir tarihi eser yıkılmış oldu. Antep Belediyesi'nin bu konuya Malatya Belediyesi'nin olduğu gibi uyarıyla veya başka bir yolla hassasiyet gösterip bu yıkımı yıkımı geri alamaz tabii ama en azından yıkımı binayı yeniden yapabilir. Taşlar, fotoğraflar gösteriyor.
Orada, evet,
yani olduğu gibi duruyor.
Bu bilinçaltımızdaki bazı sıkıntıların işte dışa vurumu, yani bir yerlerden bir tepkiler geliyor ya da birileri bir işgüzarlıklar yapıyorlar. Malatya Mezarlığı'nda da muhtemelen aynı şeyler yaşandı. Şimdi bu Ortakavak Köyü'ndeki hikaye de bunda bağlantılı gibi gözüküyor. Hı hı. Orada olan da şu sıralar böyle bir akım var. Çünkü birçok yerde insanlar yerleşim birimlerinin eski ismine daha ilgi duyuyorlar. Çünkü yapay olan, uyduruk duran, bir türlü halkın diline alışmamış olan, sonradan konan isimler zaten benimsenmiyor. İnsanlar zaten eski adı kullanıyorlar.
Yani burada Ortakavak
örneği. Ortakavak.
Neymiş Ortakavak'ın
ismi? Sosun köyüymüş. Şimdi muhtar bir girişimde bulunmuş. Vali desteklemiş muhtarın girişimini. Vali akıl vermiş, demiş ki sen biraz da toplumsal destek al. Köylüler ne düşünüyorlar? 110 seçmeni varmış köyün. Muhtar 105 tane imzayla valiye müracaat etmiş. Ama yerel bir gazetede Ermenice ismini istiyorlar manşeti çıkınca.
O gazetenin köylüler adını da vereyim. Ülker gazetesi.
Evet, Ülker gazetesi. Kayseri'de yayınlanan. Bu manşeti görünce köylüler de irkilmişler. Ermeniler anılmak istememişler. Bu hassasiyetinde tabii çok anlaşılır sebepleri vardır Türkiye'de. Bir yandan da köylüler oranın eski bir Ermeni yerleşimi olduğunu, hı hı, da söylüyorlar. böyle karma karışık bir şey. Şimdi muhtar da ne yapacağını şaşırmış. Israrcı olacağım diyor. Takipçi olacağım diyor.
Ağır gelmiş. Ermenice ismimizi istiyoruz, ismi istiyoruz ifadesi. Şeyi muhtara ağır gelmiş. Öyle söylüyor. Şöyle diyor. Kayseri'de her yer Ermeniymiş önceden ama artık kalmamış. Ermeniler çekilip gitmişler. Sonra onlardan kalan yerlerde Müslümanlar yerleşmiş. Biz hiçbir şekilde değişiklik talebimizden vazgeçmeyiz. İsmin Ermenice ile hiçbir alakası yoktur ama olsa bile vazgeçmeyeceğiz. Köyümüzü kuran adamın adı Sosun'muş. Bu da çiçek adı anlamına geliyor. Ayrıca Sosun Ermeni değil Müslüman bir adammış. Yani ağır gelme kısmını bir kenara bırakalım ama muhtara katılıyoruz. Yani Sosun Müslüman da olsa, çiçek adı da olsa, Ermenice de olmasa gerçekten köylülerin hepsi Sosun adını istiyorsa Sosun adını bu devletin vermesi lazım.
Müslüman bir adammış dediğinde dikkatimi çekti. Ben Sosun'u Kürtçe kadın ismi olarak kullanıldığını biliyorum. Hı. Tanıdığım bir Sosun var örneğin kadın olarak.
Orada Adem olarak onu kabul edelim. İnsan.
Evet adamı Adem alalım.
Onu da öyle kabul edelim. Bu sohbete devam edeceğiz. Yine bir şarkı geliyor. Bu defa Armenian Navy Band'den Arto Tunç Boyacıyan'ın Kefkef albümünden. Bu şarkı 98'de Yerevan'da kurulan avantgard folk müzik grubu Armenian Navy Band'in 2005'te çıkan How Much Is Yours adlı albümünden. Böyle ne, müzik programı gibi oldu değil mi? Okuyunca. Evet. Bu da çok bilinen bir zınunt ne diyelim tekerlemesinin kullanıldığı bir şarkı. Hikayesini evet, şarkıdan sonra anlatırız.
Baba in baston jam munace mai reginatsker tus munace mai ni chattari deru sidara vorzudu
bir şarkı seçimi olmuş gerçekten de. Günün anlamına çok uygun bir şarkı seçimi. Melkon Kaspar ve Bağdasar'a ithaf edilen o maniyle ya da mani mi demek lazım, nakarat mı demek lazım? Onunla başlayan sözleri bugüne çok uygun oldu. Bilindiği gibi bu Melkon Kaspar ve Bağdasar aslında İncil'in anlatımına göre...
Kim biliyor Fakret abi?
Yani peki biz şimdi biraz açıklayalım o zaman. İncil'in anlatımına göre Hazreti İsa bir ahırda doğmuş ve beşik olarak da ahırın yemliği kullanılmış. Mısır denen şey aslında yemlik ve... Parlak bir yıldızın izini sürüp oraya gelen üç tüccar da onun doğumuna ilk tanık olanlar ve ona ilk hediye veren insanlar. Bunların ismi Melkon, Kaspar ve Bağdasar. İsa'nın doğumunun müjdesini de verenler bunlar. Buna ithafen bir çocuk nakaratıdır aslında.
Galiba bugünün çocuklar akşamında, sokakta kapı kapı
bunu söyleyerek dolaşır ve bahşiş toplarlar. Hı hı. Kimi şeker verir, kimi bozuk para verir çocuklara.
Siz böyle yaptınız mı bunu?
Hayır yapmadım.
Hı hı. Yani size yetişmemişti İstanbul'da.
Benim yaşıtlarımdan yapan çok insanlar var. Mesela Diyarbakır'da benim yaşıtlarım yapmışlardı.
Hı hı. Anladım.
Belki İstanbul'un başka semtlerinde yaşayanlar da yapmışlardır. Feridiye'de biz bunu yapmadık. Biz kandil geceleri konserve kutusunun içine mum koyup kandil parası, yağ parası deyip para toplardık ama Melkon Kaspar diye toplamadık
bugün
hiç.
Bugün de kalmadı böyle bir şey.
Evet.
Manşet haberimiz biraz değil son derece üzücü bir haber. Samatya'da bir cinayet işlendi. 28 Aralık günü yılbaşından hemen önce Maritza Küçük 85 yaşında vahşice öldürüldü. Bıçaklanarak evinde.
Önce darbe edilerek, yumruklanarak.
Ve ilginç bir şekilde yine bu Samatya'da bir ay arayla işlenmiş benzer ikinci suç. İlki cinayette sonuçlanmamış ama sonuçlanabilirmiş. Yine yaşlı bir Ermeni kadın orada da darp edilmiş, bıçaklanmış, hastanelik olmuş, kör oldu sonrasında ve hayatta kalamayacaktı neredeyse. Şimdi bu Maritza Küçük cinayetiyle ilgili yapılan açıklama bunun bir hırsızlık olduğu yönünde. Ve aileye verilen bilgi de hani çok amatör bir ortaya çıkacak, birkaç gün içerisinde iz üzerindeyiz denmiş ve bununla da yetinmeleri istenmiş. Biz açıkçası bununla yetinmek istemiyoruz ve biraz daha fazla açıklama istiyoruz. Çünkü çok fazla sorular var. Yani mesela kadının vücudunda bir haç izi, bıçakla bir haç izi yapıldığı söyleniyor. Bu konuda doyurucu bir açıklama gelmedi gerçekten böyle olup olmadığı konusunda. Sonra bu kadar kısa süreyle iki yaşlı Ermeni kadının darp edilmesi, neredeyse birinin öldürülmesi, birinin gerçekten öldürülmesi. Tesadüf olabilir mi? Olay gerçekten basit bir hırsızlıksa neden bu kadar şiddetli bir darp yaşanmış? Evden hırsızlık gerçekten yapılmış mı? Yani bunu da bilmiyoruz aslında. Evde
kadının
üzerinde
bir takılar varsa onlar alınmış gibi bir söz duyuldu.
Evet, yani burada da tam bir hırsızlık mı yoksa aslında başka bir şey mi? Açıkçası bir nefret cinayeti var bu işin içinde. Onu çok daha iyi bilmiyoruz. Bir de polisin daha olay çok tazeyken amatör işi açıklamasını yapması da açıkçası çok kötü şeyler getiriyor aklımıza. Celalettin Cerrah'ın 19 Ocak'tan sonra Trabzon'daki o...
Örgüt bağlantısı yok demesi falan.
Evet, yani evet. Bu da gençlerin yaptığı bir cinayet açıklamasını hatırlatıyor Celalettin Cerrah'ın. Neyse basın bu olayı da çok fazla görmedi. Biz o yüzden görülmesi için, biraz göze batması için manşet haberi olarak görmek istedik. Maritza Küçük'e Allah rahmet eylesin diyoruz. Nur içinde yatsın. Bugün de cenazesi var. Yurt dışından gelen akrabaları olduğu için cenazesi epey bekledi. Nur içinde yatsın ve bu cinayette karanlıkta kalmasın.
Evet, manşetimizde o vurguyu yaptı. Kaygımız bu çünkü karanlıkta kalmasın. Çünkü haberin sonunda Maritza Küçük cinayetinin karanlıkta kalması yeni saldırılara davetiye çıkarmak anlamına gelecek diye bitirmişiz manşetin alt haberini. Kaygımız bu, karanlıkta kalmasın. Geçen yılki o taksici vahşetini anımsayalım. Şivesi bozuk diye sen Ermeni misin, Rum musun, Ermeniyim demiş kadın demesiyle yumruğu burnunda yemesi bir olmuş.
Evet,
böyle bir saldırganlık da vardı.
Orada da hatırlatan bir şey var aslında. Çünkü orada da yine çok iyi takip ettik meseleyi. O yüzden iyi biliyorum. Polisin yaptığı açıklama iz üstündeyiz. Hemen yakalayacağız. Birkaç günlük meseledir dendi ve bir yıl aşkın zaman geçti. Sorularımıza hala doyurucu bir yanıt gelmedi. O fail de yakalanmadı. Burada işte bu cinayet karanlıkta kalmasın talebimizi yineleyerek yine bir şarkı arası veriyoruz. Çerkezçe bir şarkı geliyor. Kekeç grubundan Lagunu Gam Chi Hatırha.
جلی ویسی دکه وش هک سخاب زراب زر سپش نفت جلی ویسی دکه وش هک سخاب زراب زر آمانون شو سغب غنا سغاش تگو دجاز آمانون شو سغب غنا سغاش تگو دجاز وی تا و نگم وی سیدا که اگر سیغاقویاس وی تا و نگم وی سیدا که اگر سیغاقویاس سینم نفسو قشش آمیزی نفری خانگی فاس سینم نفسو قشش آمیزی نفری خانگی فاس وی نگم ازی وی سیدا که جشکی فمی خبوداس وی نگم ازی وی سیدا که جشکی فمی خبوداس فاقو کری قصه نگاس جشکی فم که بودجاس فاقو کری قصه نگاس جشکی فم که بودجاس قصه با ولی کن وی سیدا که چه حافظ قص خواند جاز قصه با ولی کن وی سیدا که چه حافظ قص خواند جاز مورات شاست هم سیتو از قصد جاری جزاز مورات شاست هم سیتو از قصد جاری جزاز سیکلاونه غالی ویسی دکه قبرنم زمان لوگیر سیکلاونه غالی ویسی دکه قبرنم زمان لوگیر تاونه غمی حاضر گرد از دکوسی دکه گیر تاونه غمی حاضر گرد از دکوسی دکه گیر تاونه غمی حاضر گرد از دکوسی دکه گیر تاونه غمی حاضر گرد از دکوسی دکه گیر
رادیو آگوس kainatın tüm renklerine açık radyo. Sandıktaki sesler. Anadolu'da Rum müziği, Yunan şarkısının yüzyılı. Cumartesi 16'da 94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunanlar Ariana Ferentino ve Niyazi Dalyancı.
Ermenilerin hakikaten bu dünyada gözü, bu ülkede gözü var. Bu topraklarda gözü var. O zaman yazdığımı şimdi size de tekrarlayayım. Tam o sıralarda Sayın Cumhurbaşkanı Demirel, Ermenilere üç çakıl taş bile vermeyiz diye bir laf etmişti. Demiştim ki, evet biz Ermenilerin bu topraklarda gözümüz var. Var çünkü kökümüz burada. Ama merak etmeyin. bu toprakları alıp gitmek için değil. Bu toprakların gelip dibine girmek için.
Şimdi ve burada.
Geldik mi? Ha, pardon, görmedim, özür dilerim. Evet, Rita Ender konuğumuz. Rita aslında Agos'un içinden sayılır. Agos'a iş yapıyor. Agos'a bir şeyler yapıyor. Ne yapıyor Agos'a Rita?
12. sayfasında konuk oluyorum ben Agos'a. Meslekler ve mekanlar başlıklı bir köşe var. Arkadaşım Reis Kami benim için çiziyor. Ben onun için yazıyorum. Kaybolmakta
biz
olan
yok muyuz
meslekler.
Yani bu işin için?
Biz birbirimizi ağırlıyoruz.
Ne güzel.
Ama size konuk alıyoruz dedim onun başında.
Tamam. Öyle. Hadi kurtarmış oldum diye.
Kaybolmakta olan, yavaş yavaş yok olan meslekleri anlatmaya ve bu meslekleri yapan kişileri bulmaya gayret ediyoruz. Aslında hani mekan üzerinden gitmeye çalışıyoruz. O meslek kaybolurken önce galiba mekanlar kayboluyor. Onu anlatmaya çalışıyoruz.
Ne yaptınız şimdiye kadar? Kaç bölüm oldu? Bayağı oldu sanırım değil
30'dan
mi?
Fazla olmuş.
30'dan fazla oldu. 6 ayı geçtik o zaman.
Geçtik. Haziran'da başladık. Haziran'ın ilk haftasıydı.
Ben hani seninle ilk konuştuğumuzda 10 bölüm falan sürer sonra biter gibi bir hissiyata sahiptim, sana söylememiş olsam da, ama galiba bayağı da sürecek gibi görünüyor.
Evet, ben de buna şaşırıyorum bazen kendi kendime, ama hem insanlardan da yönlendirme geliyor. Arada sırada mail atıyorlar, böyle birisi var tanıyor musun, böyle bir yer var, eski, çok eski bir yer falan diye. Benim zaten kafamda yapmak istediğim birkaç yer başından vardı. Birkaç meslek de vardı. Yönlendirme dediğim gibi oluyor. Bir de röportaj yaptığım insanlar da başka ustalardan bahsediyor, komşulardan bahsediyor. Aslında bu hep anlatılır ya azınlık meselelerinde. Biz öyle komşuyduk işte, bayramlarda gider gelirdik falan. Komşuculuk hikayesi sanayide ve ticarette de aslında çok baskın bir durum.
Sadece ev komşuluğu değil, yani iş yeri komşuluğu da önemli. Aynen. Değil mi?
Bir de mesleklerden konuşuyorken arka tarafında insan hikayeleri çıkıyor. O da ayrı bir renk katıyor bu yazı dizisine. Evet. İnsan hikayeleri de çok anlamlı.
O evet, işin
biraz oğlu da devam ediyor mu mesleğini, etmiyor mu, kendisi kimden öğrenmiş, babasından mı öğrenmiş, bir baba mesleği midir, nasıl bir gelenektir, bütün bunlar çok ilginç şeyler çıkarıyor.
O benim işin biraz hüzünlendiren kısmı da aynı zamanda. Çünkü karşımdaki kişi bir başka kişiden bahsediyor. İşte Agopusta vardı burada diyor. Ve onun hikayesine de bir parça dokunmuş oluyoruz. Böyle bir Amerika'dan birisi aramıştı. Dedesini bulmuş yazının içinde. Dedesinden bahsediyor.
Ben şeyi merak ediyorum. Merak nereden? Yani neden böyle bir şey yapmak istedin? Başlangıç noktan neydi? Hangi fikirden hareket ettin?
Seninle beraber şimdi düşünüyorum ben de bunu. Ama benim için azınlık hak meselesiydi. Çünkü hukuk kökenliyim, hukukçuyum. Mağduriyetti öncelikle yaptığım şey. Burada da herhalde bir mağduriyet bulmuş olmalıyım ki buna yöneldim diye düşünüyorum.
Nasıl bir mağduriyet var burada?
İnsanlar
televizyonda olsaydık şu an suratına zoom yapardım.
Değil mi? Bitmiştim şu an.
Yok ama şeydi, o sessizlik güzeldi yani, ama radyoda sadece sessizlik olarak var.
İnsanların ellerinden alınmış bir şey yok olduğunu düşündüğüm için sessiz kaldım. İnsanlar bazen kendi kendilerine de vazgeçmiş oluyorlar bu işi yapmaktan. Ama işte şehri terk etmek zorunda kalma mağduriyeti yine karşıma çıkıyor. İstemeden gitme burada da her zaman oluyor. Yine şeyi görüyoruz. Aslında bir dönem bir takım mesleklere girememiş oldukları için başka türlü mesleklerde yükselmişler ve o mesleklerde...
Bu gayrimüslimlerle mi ilgili söylüyorsun,
evet,
daha ziyade?
Evet, onlarla ilgili söylüyorum.
Peki şöyle bir sayar mısın? Kimlerle başladın, kimlerle konuştun, hangi mesleklere girdin? Nerelere gittin, hangi mekanlar senin için çarpıcı oldu? Bir yandan da bunu yaparken sanırım aslında İstanbul'un da bir tarihçesini çıkarıyorsun, onu da düşünüyorum.
Ben o kadar iddialı olamayacağım şimdi ama.
Tamam, mütevazı bir tarihçi diyelim o zaman.
Başkaları için bir şeyler göstersek yeter değil mi bize? Bu Kelebek Korse dükkanıyla başlamıştık, İstiklal Caddesi'ndeki İlya Avramoğlu. O aslında bize Karay Yahudilerinden de bahsetti. Ondan sonra Katya Şapkacı, Hazapula pasajının içindeki. Ona
yine Beyoğlu.
Evet. Saat tamircisi yine Beyoğlu'ndan. Yeni moda eczanesi vardır Melih Ziya Sezer Moda'dan. Bizim Gabi Usta vardır Şişhane'nin bilinen demirci ustalarından. Sonra bir organcı ile yaptık Özenci Kadıköy'den. Gömlekçi Celalettin Usta. Avize ustası Marco Usta. Bu çok yaşlıca bir beydi. Büyükada Fırını'na yaptık. Üç Yıldız Şekerlemeci Beyoğlu. Sonra birazcık Kapalı Çarşı'yı dolaşmaya başladık. Mıhlamacılık Sevan Nişanyan. Krependeki İmroz Restoran Yorgo Usta. Karton Pierre Ustası Kemal Cımbız. Kuyumcu yine İlhan Güzeliş Kapalı Çarşı'dan. Nick Merdanyan'ı İlhan Bey mesela yönlendirmişti. Nick Bey'i yapraklarla ilgili hikayesini anlatması için.
Kapalı Çarşı'dan o da. Yaprakların üzerine ne yapıyordu?
Daha çok hat sanatını yaptırmaya çalışıyor. O tasarım mı yaptırıyor her yaprak için aynı şekilde ama dini temaları ağırlık vermeye çalışıyor.
Yurt dışından da bayağı ilgi görüyor benim bildiğim kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla.
Onun hikayesi de aslında bir Amerikalı'nın dükkana gelmesiyle başlamış. O yüzden karşılıklı bir iletişim devam ediyor. Ama.
Böyle cevherleri genelde dışarıdan gelen göz daha iyi keşfeder değil mi? Yanımızda olduğunda çok iyi bilmeyiz.
Bronz ustası oldu bir tane Şaban Seher Yıldız'ı. Simruk Sarf'la yapmıştık. Turşucularla yaptık, Özcan Turşular. Çini, karo çini yapan Berç Usta'yla yaptık. Gramofon tamircisi vardı yine Kapalı Çarşı'dan. Benim daha önce Sultanahmet Adliyesi kapanmadan önce yaptığım bir Arzu Alci vardı. Hayrettin Tali, onu yayınlayabildik. Levi Restoran var, Kaşar Restoran Eminönü'nde. Üstün Parmiye Pastanesi vardı. O da artık son likörlü çikolata yapıcısı elde. İdeal Salam Sucuk Kasap yaptık. Sevki Sayışman'la yaptık. Son baloncu diyor o kendine.
Son baloncu. Şey, karikatür çizgi roman balonları.
Çizgi romanların yazıyor. İçine yazıyordu. Terzi ile yaptık. Hala kömür ütüsü kullanan Şeref Ergül'le. Dolma kalem tamircileri var. İki kişi kalmışlar. Onlar da Sirkeci'de Murat Sönmez'le yaptık. Reşat Balık Market'le yaptık. Ahmet Yaz Güneş ve bu hafta da en son Lostra Seher abla var.
Hawaii Lostra. Evet. Beyoğlu'nda galiba bu değil mi? Ağa Camii'nin
sokağında.
Evet.
Şimdi burada çok çarpıcı olan bunların çoğunun da artık kaybolmakta olan meslekler oluşu. O da ayrı bir değer katıyor. Mesela yorgancı dediğiniz zaman artık böyle bir meslek yok. Bunun yenisi yok çünkü. Kimse yorgan yaptırmıyor. Hazır bir şeyler kullanıyoruz değil mi? Ev tekstili denen bir kavram var artık ve hazır bir şeyler alıyoruz. İçinde elyaflar olan şu bu. Öbürleri kadar ısıtıyor. O günlerle uğraşmaya gerek yok. Dolayısıyla yorgancı, hallaç bu insanlar süreçlerini de tamamlamış meslekleri ima ediyorlar. Bu da bir ilginçlik katıyor. Evet. Ve kaybolan her şeyde ayrı bir kıymet kazanıyor kendi içerisinde. Son olduğu için, son temsilci falan.
Rita mağduriyet dedi, siz kaybolma dediniz. Benim için de en fazla yalnızlaşma hikayesi olarak dikkatimi çekiyor. Çünkü biraz önce saydın o neredeyse 30 isim ve 30 meslekten birçoğu hatırlıyorum metinleri. Bu işi yapan son ben kaldım diyor. Yani kimse kalmadı artık diyor ve çoğu da aslında inadına sürdürüyor ve başka şekilde yaşama yolu yordamı bilmediği için de devam ediyor. Bu da aslında hani o kaybolma, evet mağduriyet, hepsi beraber aslında, hepsi birbirinin başka anlamları belki de. İstanbul'un yaşadığı değişimi, hayatın yaşadığı o büyük dönüşümü, teknolojinin hayatımıza girmesiyle kaybolan şeylerin hepsini çok güzel gösteriyor. Şeyi sormak istiyorum çok kısa. Burada tabii ki bir gayrimüslim tarihi de çıkıyor. İstanbul'un gayrimüslim yüzü de ortaya çıkıyor. Ama bir yandan da bunların ne kadar iç içe olduğunu da görüyoruz sanırım.
Evet, ben bunu birazcık sanırım hem Ağustos'ta olduğum için hem de kendim bunun içine engaj olduğum için daha çok üstüne giderek ortaya çıkarmaya çalışıyor olabilirim ama bir doğal akışı içinde de bu ortaya çıkıyor. Çünkü bu şehrin bir önceki, ben 28 yaşındayım, benden bir önceki kuşağı genelde gayrimüslimler bu dolaştığım çevrelerde, el sanatlarının ortaya çıktığı ticaret alanlarında ya da işte bu pastanelerin, yazdığımız restoranların olduğu yerlerde. Onlar ustalarından bahsederlerken zaten ustalarının isimleriyle ortaya çıkan bir gayrimüslim nüfus gözüküyor. Bunun dışında güzel olan başka bir taraf daha var. Dile yerleşmiş kelimeler var bu sanatların içinde. Mesela bu likörlü çikolata yapan ustayla konuştuğumuz zaman.
Palmiye Pastanesi.
Palmiye Pastanesi. Hı-hı. Fehmi Bey Rumca aslında konuşuyorduk mesleğini anlatırken. Çünkü malzemelerin kelimelerinin Türkçe karşılığını aslında bilmiyor. Çünkü kullanmıyor. O da Rumca kullanmış. Ve farkında olmadan ben Rumca biliyor musunuz dedim. Konuşabiliyor, Rumca konuşabiliyor, Rumca anlayabiliyor.
Ustalarından öğrenmiş bu durumda.
Evet, o.
Evet, Rita Ender'le sohbetimize devam edeceğiz. Bir Yasmin Levi şarkısı geliyor, La Serena.
Teşekkür ederim.
Robert Ben.
Pakrates Tukyan çok medyatik olduğu için gitti. Çünkü IMC TV'de bir televizyon programına davetli. Orada Agos'un geçen yıl verdiği manşetleri konuşacaklar. Biz Rita Ender'le sohbetimize devam ediyoruz. Rita, yaklaşık 30 bölüm oldu. 30 haftadır Agos'ta Meslekler ve Mekanlar dizisi adı altında kaybolan, hala devam eden ama çok az temsilcisi kalan meslekleri konu ediyorsun. Daha ziyade insanları konuk ediyorsun. Biraz önce ben bir tarih, İstanbul tarihçesi dedim. Sen o kadar iddialı değilim dedin ama aslında kastettiğim tabii ki insanların hikayesiydi. İnsanların kişisel tarihlerini anlatmış oluyorsun. Hem o meslekleri yapanları hem de aslında o meslekleri satın alan, yani o ürünleri satın alan insanların kişisel hayat hikayelerini değiyorsun. O mekanlar, o meslekler, o kişiler eski kuşaklar için çok şey ifade ediyorlardı. Bugün belki biz çok fark etmeden önünden geçip gidiyoruz. Şöyle örnekler var mı? Pek çok insan Türkiye'yi, İstanbul'u terk etmek zorunda kaldı. Ve artık belki de sadece turist olarak gelebiliyorlar. O insanlara dair hikayeleri rastladı mı? Bu mekanlarla, bu insanlarla yolları kesiştiğinde onlar ne hissediyorlar acaba?
Tabii işte müşterisi olduğumuz yerlerin de aslında sahibi gibi davranabiliyoruz ve bazen gerçekten öyle hissediyoruz ya kendimizi. Yani İnci Pastanesi kapanırken insanların üzülmesi biraz da kendilerine dair bir parçayı yansıtıyor. En sonuncusu aklımda, en son yaptığım röportaj Hawaii Lostra'da, Lostra'nın sahibi Seher Hanım öyle bir hikaye anlattı. O dükkanın önüne zaman zaman insanların gelip baktıklarından bahsediyordu. Ve konuştukça bu insanlarla ortaya şöyle bir şey çıkmış. Yunanistan'a daha çok göç etmiş insanların daha sonra tekrar İstanbul'a gelip şehri tekrar keşfetme süreçlerinde bazı yerlere gidip acaba burası hala duruyor mu? Ben gittikten sonra burası da aslında kapandı mı? Yoksa ben buraya, bana dair, geçmişime, anılarıma, benim İstanbul'uma dair bir şeyleri burada bulabilecek miyim diye tekrar bakmaya geldiklerini ve buldukları zaman hem çok duygulandıklarını hem de çok mutlu olduklarını anlattı. Onlara dair, birilerinin, gitmiş olan birilerinin anılarına dair olmak da herhalde önemli bir şey olsa gerek.
Ben de benzer bir hikayeye tanık olmuştum. Bir çocuk ayakkabıcısının hikayesiydi. O Avustralya'ya göç etmek zorunda kalmış, Bedros Bey. Onunla Avustralya'da tanıştım. Sonra İstanbul'a döndüğümde bir arkadaşıma, benden yaşça büyük bir arkadaşıma anlatırken onun hikayesini, o çocuk ayakkabısı dükkanından kendisinin çocukken ayakkabı alındığını, ailesinin ona ayakkabı aldığını ve o ayakkabılarla nasıl mutlu olduğunu anlatırken gözleri yaşardı. Tam da senin dediğin gibi aslında bu dükkanlar sadece sahiplerinin, orada çalışanların değil, aynı zamanda onların müşterilerinin de oluyor. Onların da hayat hikayesinin bir parçası oluyor gerçekten.
Biz İtalya Calvino'nun bir sözünü, görünmez kentlerde yazdığı bir şeyi, bir tanımı önemsemiştik çok işin başında. Şöyle söylüyordu orada. Kentler birçok şeyin bir araya gelmesidir. Anıların, arzuların, bir dilin işaretlerinin. Kentler takas yerleridir. Tıpkı bütün ekonomi tarihi kitaplarında anlatıldığı gibi. Ama bu değiş tokuşlar yalnızca ticari takaslar değil. Kelime, arzu ve anı değiş tokuşlarıdır. Hı hı. Gerçekten yani ticari değiş tokuşların arasında ne kadar fazla anı değişimlerinde sığdığını ben görmüş oldum.
Aslında bugün de yaşarken benzer anı değiş tokuşları ya da benzer değiş tokuşlar yapıyoruz. Sadece ticari olmayan, hı hı, başka daha derin anlamları olan. Belki onların çok farkında değiliz. İstanbul maalesef çok çok hızlı değişiyor. Çok da hoyrat bir şekilde değişiyor ve dönüşüyor. Aslında senin bu çizdiğin harita İstanbul'da neyin korunmasına dair, neyin korunması gerektiğine dair de çok iyi bir fikir veriyor. Ve bu anlamda bence kalıcı bir arşiv oluşturuyor. Zaten hani benim içimde ufak bir yara kesiği olarak da duruyor. Sanırım da bir kitap teklifi de almışsın.
Aldık. Rıfat Bali böyle bir şey önerdi. Daha henüz kesinleşmiş bir şey yok aramızda ama benim için çok değerli birisidir.
Tam benim hani bunu bir kitaba dönüştürelim Rita diye teklif etmeyi düşündüğüm bir sırada öğrendiğim için işte o yara kesiği oluştu bende ama siz devam ederseniz kitap projesine eminim çok güzel bir şey çıkacak ortaya.
Çıkacak, daha çok şey var beraber.
Yapalım, güzel olur. neler var sırada? Var mı bir programın, yani nasıl devam edeceksin?
Var. Bir tane kırtasiye yapmak istiyorum kağıt kalem işinden devam edip. Şemsiye buldum. Şemsiye imalathanesi, şemsiye üretimi yapan birisi buldum. Devamı da geliyor.
Geliyor değil mi? Geliyor. Bir türlü bitmiyor. İyi, bitmesin. Çok güzel. Biz memnunuz. Şunu da merak ediyorum. İster istemez daha çok gayrimüslimlerle, azınlıklarla temas ediyorsun. Kafanda ama bir şey çıkabiliyor mu? Böyle bir İstanbul'un meslekler üzerinden toplumsal iş bölümü gibi bir şey. Yani belli gruplara ait olan meslekler var mı? Çünkü Osmanlı döneminde biraz böyleydi ama sonra Cumhuriyet döneminde bunlar biraz daha iç içe geçmiş olabilir gibi düşünüyorum.
Yok, aslında çıkıyor. Çok açık bir şekilde Ermenilerin el sanatlarında çok daha ortada oldukları gözüküyor.
Benim bu durumda Ermeni olmaklığım ihtimali ortadan kalkıyor.
Benimkisi de ortada değil ama beni de Ermeni zannediyorlar biliyorsun bu röportajları yaparken.
Evet, ilk tanıştığımızda ben de seni Ermeni zannetmiştim. Rita Ermenilerde çok kullanılan bir isimdir gerçekten. Otomatikman Ermeni olduğunu düşündüm. Agos'a gelmişsin, böyle bir şey yapmak istediğini söylüyorsun. Ama sen Yahudisin. Galiba Agos okurlarından da seni Ermeni zannedip seninle Ermenice konuşmaya kalkanlar oluyormuş.
Tabii. Röportaja gittiğim insanların arasında da bir kere Parev'den diyerek karşılanıyorum. Gayri ihtiyar şalom çıkıyor benden. Halbuki normalde hiç çıkmaz. soruna geri döneyim. El sanatlarında Ermenilerin ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Mutfak, pastanecilik, çikolata yapımı, bu tip işlerde Rumlar çoğunluktaymış belli ki. Dün önümüzdeki hafta için bir röportaj yaptım. Şişhane'de bir plaka yapımcısı vardı. Yahudi birisiydi. Burada da işte Yahudiler her zaman ticarete ağırlık vermişlerdir. Aslında klişesi mi gerçeği mi ben bilmiyorum hangisini söylemek daha doğru. Ama o tekrar karşımıza çıkıyor. Yahudi meslek erbabı bulmakta
mesela,
daha zorlanıyor.
El işçiliği yapan bir Yahudi'ye rastlamadın mı şimdiye kadar?
İşte İlya Avramoğlu vardı. O korse üzerine çalışıyorlardı. O ben sonum bu işte dedi. Marcos da avize ustası. O da çok tatlı bir hikaye anlatmıştı ki benim zamanımda dedi bu işi yapmak çok zordu. Çünkü dedi Yahudiler bu işi yapmadıkları için bana kız vermeyecekler diye ben çok korktum dedi.
Vermişler mi peki sonra?
Sonunda almış.
Bir de senin ya, onun için yazıyorum o da benim için çiziyor dediğin Reis Kami'den de kısaca bahsedebilir misin? Reis'i ne yapıyor?
Tabii Reis ressam. Aslında onun ve benim bu konuya başlarkenki bakışımız çok paralel olsa da hiç aynı değildi. O mesleklerin ve mekanların kayboluşu üzerinden, mekanın tüketimi üzerinden konuyu düşündü her zaman. Ben dediğim gibi birazcık daha işte azınlık haklarıyla bu konuyu kafamda nasıl bağdaştırabilirim diye düşündüm. Ama resminin oraya çiziyor olması da bir, hem bir görsellik katıyor hem de bence çok canlandırıyor.
Bence de çok güzel oluyor. Benim üzüldüğüm bir şey Agos siyah beyaz basıldığı için Reis'in renkli çizimleri biraz harcanıyor Agos'ta. Umarım kitaba dönüştürecek olan yayıncı bu çizimleri renkli basmayı göze alır ve maliyeti yüklenir diye. Rıfat diye bir top atayım.
Yoksa Agos da sergileri sevsin yani.
Yani olabilir, neden olmasın. Rita çok teşekkürler.
Ben de çok teşekkür ederim.
Sağ olasın, geldin, ayağına sağlık. Ağustos'ta meslekler, mekanlar, yazı dizisi diyelim. Artık yazı dizisinde açtı, o kalıcı bir köşeye dönüştü. Hazırlayan Rita Ender'le sohbetimize burada son veriyoruz. Geçen yıl 2012 Ruhi Su'nun doğumunun 100. yıl dönümüydü. Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği onun doğumu için Ruhi Su 100 kutlamaları düzenlemişti ve 30 Aralık'ta yapılan bir etkinlikle bu yıl sona erdi. Biz biraz geç hatırlamış olduk ama sorun değil, Ruhi Su'yu her zaman hatırlamak makbuldür diye düşünüyorum. O söylüyor, Sunalar.
Sunalar gökten bir yanım var ki de geçti bizim göller konular. Yar ne dedi ne söyledi sunalar hey sunalar. Yar ne dedi ne söyledi bizim göller konular.
Radyo Agos.
Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo.
Reklamlar.
Şimdi yapacağım ufak canlandırmaya sizin de katılmanızı istiyorum. Alabildiğiniz kadar derin bir nefes alın. Şimdi üzerine tekrar nefes alın. Ve verin ama hepsini değil, sadece birazını verin ve tekrar nefes alın. Ve verin. Alın. Amfizem hastalığının son evrelerinde hastalar bu şekilde nefes alıp verirler. Amfizem hastaları bunu boğulmak olarak nitelendiriyor. Eğer sigara içiyorsanız çoktan amfizemin ilk evresindesiniz demektir. Tüm sigara içenler gibi. Sizi nelerin beklediğini artık biliyorsunuz. Derin bir nefes alın ve sigarayı bırakın. Şimdi ve daima. Yeni bir başlangıç için Sağlık Bakanlığı sigara bıraktırma hattı 171'i arayın.
Yenibirhizmet.com'la temizlik derdine son. 0850 333 24 24'ü arayıp dilediğiniz günü bildirin. Profesyonel temizlik ekibimiz evinizi temizlerken siz de günün keyfini yaşayın. Yenibirhizmet.com.
Reklamlar bitti.
Kainatın tüm titreşimlerine Açık Radyo.
Radyo Agos.
Ay ben kim?
Ay ben kim? Ay ben kim? Da jetzt da, da jetzt da. Et da to, et da to. J'ai ni nom, j'ai ni nom. Het a ken, het a ren. Hoza ra, hoza ra. J'emen hi, j'emen hi. Du shavu, du shavu, chabeje, chabeje, rasere, rasere.
Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice.
Parilus, aysor hinkum var, yergu hazar das yerek. Nor darin, araçin tasin, pariyegak. Yeni yılın İlk dersine hoş geldiniz. Bugün soru cümlelerimize devam edeceğiz. Cevabını merak ettiklerimizin yanında hal hatır da sormayı öğreneceğiz. Bunun için inç ve inç bez sözcüklerini kullanacağız. İnç ne? İnç bez nasıl veya ne gibi? Dikkat! İnç bez bir bileşik sözcük. İnç ne demek? Bez gibi demek. Bu iki sözcüğün yan yana gelmesiyle oluşmuş inç bez. Ne gibi veya nasıl? Bez'i aklınızın bir kenarında tutun. Gün gelir lazım olur. İnç ve inç bezle birkaç kullanım örneği. İnçe nedir? İnçe ne değildir? İnçbes e nasıldır? İnçbes yes veya inçbeses nasılsın? İnçbesek nasılsınız? Hima uterort tasin parere. Anlamadınız değil mi? Olsun. Tercüme edeyim. Şimdi 8. dersin kelimeleri. Par kelime. Hima şimdi. Ot hava. Dak sıcak. Bağ soğuk. Al de da veya dahi anlamlarında. Anun isim ad. Maganun soyadı. Hadi bakalım, hal hatır sorabiliriz artık. İnçbesek, nasılsınız? Lavyem, tuk inçbesek, iyiyim, siz nasılsınız? Yes, allavyem, ben de iyiyim. Aysor inçbeses, bugün nasılsın? Mayrıt inçbese, annen nasıl? Mayrız, al, love e, annem de iyidir. Hayrıt love e, baban iyi mi? An şat love çe, o pek iyi değil. Ingeniriz şat love çen, yes al love çem. Arkadaşlarım pek iyi değiller, ben de iyi değilim. Gelelim merak ettiklerimizi sormaya. Otu inçbese, hava nasıldır? Otu dake, hava sıcaktır. Otu şat bağ çe, hava çok soğuk değildir. Aysor otu bağ al çe, dak al çe. Bugün hava soğuk da değil, sıcak da değildir. Narinçe inçe, portakal nedir? Anunut inçe, adın nedir? Anunuz Şuşane, adım Şuşan'dır. Maganud inçe, soyadın nedir? Maganunuz Özoğlu e, soyadım Özoğlu'dur. İnçe, inçe, nedir, ne değildir? Evet dostlar, biraz gayretle artık dünya kadar cümle kurmanız mümkün. Ne dersiniz? Mertası Aysoral Berçatsav. Polorit Paris Şapat. Dersimiz bugün de bitti. Hepinize iyi bir hafta dilerken Ermenilerin Noel'i 6 Ocak'ta kutladıklarını hatırlatmak isterim. Ermeni dostlarının Noel'ini, Zununtun'u Ermenice kutlamak isteyenler için şu cümleyi öneririm. Şnoravor Surp Zununt. Noel'iniz kutlu olsun.
Ay ben kim?
Hay ben kim? Hay ben kim? Da yet da, da yet da. E da to, e da to. Je in ilum, je in ilum. He za ken, he za ren. Ho za ra, ho za ra. Cemeni, cemeni. Du shavu, du shavu, chabeje, chabeje, rasere, rasere.
Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice.
Karin zaten yoktu. Pakrat abi de İmece televizyonuna gitti. Konuğumuz Rita Ender de gitti. Robert Koptaş yalnız kaldı. Yanımda birisiyle beraber bu programı götürmeye alışırım. Tek başına olmak biraz farklı olacak. Kusurlarım olursa affedin diyeyim. Şuşan Özoğlu'na teşekkür ediyoruz Aypenkim Ermenice dersçiği için. 5 dakikada olabildiğince radyo kanalıyla Ermenice öğretmeye çalışıyor. Belki de dünyada ilk kez böyle bir şeyi deniyor. Emekleri için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta bizim gazetenin arka sayfasında bir Selahattin Demirtaş röportajı var. Kürt meselesinde son derece önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Kamuoyunda temkinli bir iyimserlik diyebileceğimiz bir hava var. Ve biz de bu havanın nabzını BDP içerisinden tutmak istedik. Bunun için de Selahattin Demirtaş'tan da bir söyleşi talebimiz oldu ve sağ olsun bizi kırmadı. Çarşamba günü Ankara'ya gittim. Büyük Millet Meclisi'nde Selahattin Demirtaş'ın makamında BDP eş başkanıyla bir görüşme gerçekleştirdik. O görüşme Agos'un arka sayfasında tam sayfa olarak yer alıyor. Biraz BDP içerisinden bir ses almak isteğimizin ardında da şöyle bir düşünce yatıyordu. Bu açık ya da örtük müzakere süreçlerinde daha önce Oslo'da gördüğümüz belki başka zamanlarda da oldu bilmiyoruz ama Oslo'yu iyi biliyoruz, sonrasında öğrendik. BDP'nin yani Kürt hareketinin yasal temsilcisinin, meclisteki temsilcisinin biraz dışarıda bırakıldığını, konuşmalara dahil edilmediğini gözlemliyoruz. BDP bu alanlarda, bu anlarda, bu kritik anlarda aktör olamıyor. Bazen oldurulmuyor. Bazen kendisi bazı siyasi zaaflarından dolayı olmakta zorluk çekiyor. Bu defa nasıl olacak diye anlamak istedik. Çünkü bizim açımızdan, yani kendi aramızda tartıştığımızda, BDP'nin oynayabileceği önemli bir rol olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Açıkçası bu anlamda biraz zemin yoklamak, biraz da ortamı anlamak için gittik ve aldığımız mesaj da oydu. Selahattin Demirtaş çok net bir şekilde biz oyunun içindeyiz. Biz bu müzakere sürecinin başlangıcı olarak gördüğümüz bu konuşmaların kitleselleşmesi, bunun kitlelere daha doğrusu anlatılması, iyi anlatılması, kamuoyunun hazırlanması konusunda rol almaya talibiz. Ve bu anlamda bizi kimse, hiçbir aktör, hiçbir taraf dışlamasın tavrını ortaya koydu. Yani İmralı, Kandil, örgütün Avrupa ayağı derken BDP de Kürt siyasetinin bir temsilcisi olarak rol almak istiyor. Zaten öyle de olması gerekiyor. Meclisteler, Ankara'dalar, büyük bir arkalarında kitle desteği var ve orada eğer gerçekten iktidar kanadı ciddiyse, gerçekten samimiyse bu sorunun çözümü için, biz de elimizi taşın altına sokmaktan çekinmeyiz mesajını verdi Selahattin Demirtaş. Bunun için gerekenler ne peki? Ne yapılması lazım diye sorduğumuzda da biraz daha açıklık ve şeffaflık istiyoruz dedi. Müzakere sürecinin tamamen böyle herkesin göz önünde adeta şeffaf cam odalar içerisinde yapılmayacağını biliyoruz. Elbette ki hassas bir süreçtir. Ama niyet konusunda, gidişat konusunda, varılmak istenen yer konusunda biraz daha açıklık istiyoruz. Hükümet çelişkili açıklamalar yapıyor ve biz de tam olarak ne olduğunu anlamadığımız bir sürece katkıda bulunmakta zorlanırız. Hani böyle kayıtsız şartsız destek gibi bir şey vermemiz söz konusu olamaz. Çünkü sütten ağzımız yandı dedi. Bizim görüşmeden bir gün sonra da zaten Ahmet Türk ve Ayla Savaş Akat İmralı'ya gittiler. Onun ayrıntılarına vakıf değiliz ama sanırım hafta başında bir açıklama yapılacak. Sanırım oradan Kürt siyasetinin çeşitli kanallarına bazı mesajlar gidecek. Bu görüşmenin de kendi başına çok anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Sonuçta Abdullah Öcalan'la uzun süredir bu bazda bir görüşme gerçekleşmiyordu. Şimdi hem devlet görüşüyor, MİT müsteşarıyla görüşüyor Öcalan'la. Hem BDP'liler görüştüler. Oradan bazı mesajlar gidecek. Oradan belki bir kısa vadeli yol haritası çıkacak. Ve umarım herkesin temkinli yaklaşımıyla ve çok da fazla umuda hayale kapılmadan gerçekçi adımlarla bir müzakere süreci gerçekten hayata geçer. Çünkü buna çok ihtiyacımız var. Programın başında Aziz Barzani ile, Mesut Barzani'nin yeğeni ve danışmanı olan Aziz Barzani ile yaptığımız röportaja değinmiştik. Erbil'in ne kadar geliştiğini, Kuzey Irak'taki durumu, Kürdistan Federe Bölgesi'ndeki durumu o bize aktardı. Aslına bakarsanız o Kuzey Irak'taki durum Türkiye'de Kürt sorununun çözümü yolunda da bir umut ışığı gösteriyor. Çünkü Bağdat'tan kopan bir Kuzey Irak Kürdistan bölgesi var. O Kürdistan bölgesiyle Ankara'nın, Türkiye'nin ilişkileri şu anda çok parlak görünüyor ve çok gelecek vaat ediyor. Kürdistan bölgesiyle ilişkiler bu kadar iyiyken de bir PKK sorunu, bir Kürt sorunu, bir çatışma ortamı olması çok akla yatkın değil. Yani bunlar ikisi yan yana olabilecek siyasetler değil. Dolayısıyla oradan ya ticari ya siyasi artık her neyse bir işbirliği çıkacaksa, yoğun örülmüş bir işbirliği çıkacaksa Türkiye'de Kürt sorunun çözülmesi lazım. Kürt sorunun çözülmesi için de bazı demokratik reformların yapılması lazım, silahların susması lazım ve umarız ki bu süreç bütün bunların olacağı bir süreçtir. Çok zor dönemlerden geçtik, çok kanlı dönemlerden geçtik. Onun sonucunda bir umut ışığı, bir güneş doğar mı umudunu içimizde çok canlı tutuyoruz. Bütün Türkiyeliler bunu istiyor, ben buna inanıyorum. Anneler, babalar, çocuklar, gençler, en savaşkanlarımız bile, en kavgacılarımız bile aslında komşusunun ölmesini, kendi akrabasının, canının, kardeşinin, masum insanların ölmesini istemiyor. İnsanın bu anlamda iyi niyetine, temizliğine sonuna kadar inanıyoruz. Umarız Selahattin Demirtaş'ın verdiği mesajların gereği yerine getirilir ve her iki taraf için de yapıcı bir dil kullanılarak sorunun çözümü yolunda mesafe alınır diyerek bu tiradımı sonlandırıyorum ve yeniden bir şarkıya geçiyoruz. New York Rock and Roll Ensemble'dan geliyor Noble Dame.
She was a lady once of noble name, noble dame. She has a silver ring from the king. Give her a nickel, take her out to dine, give her wine, comfort her if she sighs and then cries. Look for her by the fountain on the road, say hello. Don't be afraid to smile and then go. And if you see her talking to herself all alone, leave her alone, her heart is at home.
Evet, geri döndük. Dibudar'la devam edeceğiz. Dibudar nedir? Dibudar, dip, baskı, dar da harf demek Ermenice'de. Birkaç defa bu programda sanırım zikrettik. 2012 Ermenice ilk kitabın basımının 500. yıl dönümüydü. Aynı zamanda da Ermenice alfabenin icadının 1600. yıl dönümü. Yani bir çifte yıl dönümü ve büyük bir kutlama vesilesi oldu Ermeni kültür hayatı açısından. Dibudar da 1912'de, yani 100 yıl önce İstanbul'da bu kutlamanın 100 yıl öncesi için hazırlanmış bir anıt kitap adeta. Ermeni matbaacılık tarihi diyebiliriz kısaca. Hazırlayan bu kitabın yazarı Ermeni kültürünün yine en önemli kayıt tutucularından ve en önemli entelektüellerinden biri olan Teotik, yani Theodoros Lapchinjian. 1873'te İstanbul'da, Üsküdar'da doğmuş bir hemşerimiz, 5 Mart'ta doğmuş ve 1928'de Paris'te yaşamını yitirdi. Teotik yıllarca Ermeni kültür hayatının, Ermeni edebiyatının, Ermeni tarihinin nabzını tuttu. Ammenun Daritsuitsu, yani herkesin yıllığı adında yıllığı yayınladı, yıllar yılı. Pek çok önemli çalışması var. İstanbul Ermeni ağzı üzerine bir çalışması var. Ve daha da belki önemlisi, 1915'ten sonra katledilmiş olan Ermeni aydınların hayat hikayelerini Huşartsan Abril Dastamega, yani 24 Nisan Anıtı adlı kitabında derledi. Aynı zamanda da 1915'te öldürülen bir başka kitapta Kohkota Hay Hokevora Ganutyan, Ermeni ruhanilerinin Golgotası kitabında da yine 1915'te öldürülen Ermeni ruhanilerin hayat hikayelerini anlattı. Ve belki de bu insanların yitip giden, bir mezar taşı bile olmadan yitip giden bu insanların hayatlarının, isimlerinin, resimlerinin bugünlere kalmasını sağlayan en önemli aydın oldu. İşte o Teotik'in mutlu bir olay vesilesiyle, ilk Ermenice kitabın basımının 400. yıl dönümü vesilesiyle yayınladığı Dibudar kitabını Bir Zamanlar Yayıncılık geçtiğimiz günlerde yayınladı, Türkçe olarak yayınladı. Bu kitapta başta İstanbul ve Anadolu'nun çeşitli yerleri olmak üzere dünyanın dört bir tarafına dağılmış Ermeni matbaalarının, onların bastığı kitapların, onların matbaa ustalarının, onların sahiplerinin hikayeleri var. Ve bu hikaye aslında Osmanlı tarihiyle de, bu toprakların tarihiyle de tabii ki çok iç içe geçmiş bir hikaye. Sadece Ermenice basım yapmıyor bu matbaalar. Farklı dillerde, Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli unsurlarının konuştuğu bütün dillerde yayın yapıyorlar. Bunlardan en başlıcası tabii ki Osmanlıca. Osmanlı matbaacılığının gelişiminde de dolayısıyla Ermeni ustaların rolünü anlatıyor Teotik. Osmanlı hurufatının, yani harflerinin, baskalı harflerinin gelişiminde Ermeni ustalarının oynadığı rolü anlatıyor. Mesela Hovhannes Mühendisyan'ın tasnif ettiği Türkçe harflerden örnekler var o kitapta. Nesih yazıyla, başka yazı türleriyle, Rika yazıyla ve Osmanlı baskı sanatında kullanılan çeşitli güzel örneklerle bu kitap dop dolu. Açıkçası kitabın baskısı da çok güzeldir. 1912'deki baskısı Agos'un arşivinde var. Yani böyle elinize almaya kıyamayacağınız, grafik olarak müthiş, baskı tekniği açısından da o dönemin bütün ileri koşulları kullanarak yapılmış bir baskı. Bir Zamanlar Yayıncılık bu kitabı yayınlayarak çok önemli bir iş yaptı. Şüphesiz çevirerek Türkçe'ye çok önemli bir hizmette bulundu. Ama Ağustos'ta bu haberi yapan Emre Ertani'nin bir sistemi var. Ben de bu sistemi paylaşıyorum. Keşke Dibudar'ın Ermenice baskısına yaklaşan, ona yakın bir baskı kalitesiyle, kağıt kalitesiyle bu kitap yayınlaşsaydı. Bu anlamda bir zaaf olduğunu gözlemliyoruz. Kağıdı da, kitabın baskısı da o zamanki baskı o zamanki imkanlarla yaratılan kitabın daha gerisinde duruyor. 100 yıl sonra daha iyisini yapabilirdik diye düşünüyorum. Keşke biraz daha zaman ve tabii ki biraz daha maliyet yüklenilebilseydi. Ama işte emek verenlerin canı sağ olsun, yine de önemlidir diye düşünüyoruz. Neticede ortaya çıkan bu toprakların tarihinin önemli bir parçasıdır. Unutturulan bir tarihin parçasıdır. Yok edilmeye çalışılan bir tarihin parçasıdır. Ve bu yolda gösterilen her türlü çabaya da büyük saygımız var. Programı bitiriyoruz. Son bölümü kendi başıma götürmeye çalıştım. Umarım çok sıkıcı olmamıştır sizin açınızdan. Karin'in bu haftaki yazısı Cemal Süreyya ile ilgili. Karin Ocak ayında Cemal Süreyya'ya sığınırım diye başlıyor yazısına ve onun şiirlerinden bazı örneklerle ruh halini yansıtıyor. 8 Ocak Cemal Süreyya'nın doğum günü. 9 Ocak'ta bu hafta Metin Göktepe'nin ölüm yıldönümü maalesef. biliyorsunuz polisler tarafından katledilmişti. Biz programa bir Erol Mutlu şarkısıyla veda ediyoruz. Şarkının adı Yarımada. Bir Cemal Süreya şiirinden bestelenmiş bir şarkı. Ve Erol Mutlu'nun 2011'de çıkan solo albümü Ateş Düşer şarkılara da yer alıyor. Erol Mutlu ikinci yeni şairlerine yaptığı bestelerle, onların şiirlerine yaptığı bestelerle dikkat çekiyor. Yarımada'da ilk kez 1966'da Papyrus dergisinde yayınlanmış. İnternetten tam metnini bulmanızı öneririm. Ama bu şiiri neden, bu şarkıyı neden seçtiğimizi birazdan okuyacağım alıntıyla sanırım daha iyi anlayacaksınız. Erol Mutlu şarkıyı Hrant Dink'e ithaf etti. Agos'a verdiği söyleşide de 2 yıl kadar önce 2011'de şöyle anlatıyor neden böyle yaptığını. Özür dilerim. Şiirin hem bugüne hem de daha özel olarak Hrant abinin yazılarında işlediği ülke yarımada panoramasına çok uygun düştüğü kanısındayım. Biz kırıldık, daha da kırılırız. Ama katil de bilmiyor öldürdüğünü. Hırsız da bilmiyor çaldığını. Bu seslenişte yüce gönüllülük ve sabır var. Bugün için de sağlam çağrışımlar içeriyor. Biz yeni bir hayatın acemileriyiz dizesi, bugünü de çok iyi anlatan bir tarif. Bence Hrant abi de yeni bir hayatın acemisiydi. Yeni bir hayatı düşlüyor, o hayatın coğrafyasına adımlar atmaya çalışıyordu. Pas ve Yarımada gibi şiirler, yazıldıkları tarihin çok ötesine geçen, geleceğe taşan anlamlara sahipler bence. Erol Mutlu'dan geliyor, Yarımada, haftaya görüşmek üzere.
Duvar diplerinde ve sakınaraktan, duvar diplerinde ve alacakaranlıkta, iyi yenmemiş bir kiraz çekirdeği gibi yıprak gidip geliyorsa durmadan, gücenik bir köpeğin bir okul şarkısını anımsattığı gibi gidip geliyorsa ve çocukluğunun bir düğme kadar delik yerinden bakılırsa, gözleri bir çağla çekirdeği gibi beyaz ve kocamansa o zaman, gözleri iki safran ipliği şimdi. Ve güneş kar topluyorsa bakışlarından, biz ki utançlı bir kar seyircisi. Ve güneş kar topluyorsa bakışlarından, biz ki utançlı bir kar seyircisi. Sen bak ki, sen bak ki, o beyaz karın kırmızı, o beyaz karın ürkek, o beyaz karın utanaraktan geri geldiğini seyrediyorsa susarak. Biliyordur tam göğsünün altında yaşar gibi, biliyordur ki bir eylemdir yerine göre susmak. Duvar diplerinde ve sakınaraktan, bütün paslar kabarıyor bir bir. Ağzın ve dilin ve parmakların pası, yüreğin ve bilincin. Bak işte patlamış kentin su boruları da, duyduğu bir çürük su şırıltısı ki hemen geliyor aklına. Bir şarkı ne zaman güzel değildir, son olduğu zaman. Sonu yoktur çünkü güzel şarkıların, sonu yoktur çünkü güzel şarkıların.
Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.